Ayrım 26.
Babası avdan kazandığı paralarla köy köy dolaşarak bilek kuvvetlerini kiralayan Türklere kayalık ve koruluk arazilerdeki dağ gibi meşeleri, servileri, çamları kökletip söktürerek ekime hazır verimli bir tarla haline getirtmiş ve 1-2 yıl işledikten sonra da fazla zahmet çekmeden üstüne tapulattırmıştır. Rumların bunca zengin olmalarına ve bolluk içinde yaşamalarına karşılık Türkler fakirdir. Türk köyleri alabildiğine geridir. Doktorun ve öğretmenin ne olduğunu bile bilmezler zavallılar. Genellikle de dağlarda yaşamaktadırlar. Her Allah'ın günü dağlardan akın akın Türk köylüleri iner köyün pazarına. Odun, kömür, kümes hayvanı, kaymak, yumurta, peynir ne varsa satıp ihtiyaçlarını köyün dükkanlarından alarak dönmektedirler akşama. Rumlar da Türk köylerine kocabaş hayvan, at veya süt almaya gitmektedirler. Türkler bir karış toprağa hasret yarıcıdırlar. Büyük arazi sahibi beylerin yanında karın tokluğuna çalışmaktadırlar. Görüldüğü gibi 1858 arazi kanununun getirdiği olanaklardan yararlanarak üzerinde yaşadıkları, ekip biçtikleri toprakların mülkiyet haklarını da hemen güvence altına alanlar Rum ve Ermeniler olmuştur. Türkler ise genellikle topraksızdırlar ve bir ücret karşılığında amelelik yaparak boş arazilerin ağacını, çalısını, taşını, kayasını temizleyip parası olan toprak sahiplerine yeni tarlalar kazandırmaktadırlar. Büyük çoğunluğu da gene hayvancılıkla uğraşmaktadır. Yani hala göçebedir. İlginçtir, aydınlarımızdan bazıları şiddetle yatsırken bazıları da bu göçebelik gerçeğini güya yatsımamışlardır ama bu kez de sanki bir üretim ilişkisi ve biçimi değil de bir yaşam biçimiymiş gibi değerlendirmeye kalkışmışlardır. Örneğin onlara göre de atalarımız mal güvenliği şöyle dursun, ırz ve can güvenliğinden yoksun, Anadolu'da çaresiz topraklarını bırakıp yollardan ve ovalardan uzak, dağlık ve ormanlık bölgelere çekilerek göçebe hayata yönelmişlerdir. Doğrusu kolay kolay akıl alır gibi değildir gerçekten. Örneğin Rumlar ve Ermeniler belki Türklerden de daha ağır koşullar altında yaşadıkları halde acaba niçin atalarımız gibi topraklarını terk etmemişlerdir? Görüldüğü gibi göçebelik olgusunu göz ardı edebilmek için böylesine bilim dışı yorumlarla gerçeği çarpıtmaktan bile kaçınılmamıştır. Oysa Osmanlı İmparatorluğu boyunca Anadolu'daki ekilebilir toprakların çok büyük bölümünü hala göçebe üretim ilişkilerini sürdüren ve üstelik sıhır sahibi de olmayan atalarımızın yerine mutlaka Rum ve Ermeni reayalar sürmüşlerdir. Bizce hiç kuşku yok ki. Nitekim Cumhuriyet'in daha ilk yıllarında 1927'de yapılan sayımlarda bu gerçek bizce bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmiştir. Örneğin bu sayıma göre 231,5 milyon dönüm olan ülkedeki ekilebilir toprakların sadece 43,6 milyon dönümü yani ancak 1/6 biri sürülüp ekilebilmektedir. Çünkü Anadolu'daki Rum ve Ermenilerin çok büyük bir bölümü gerek Birinci Dünya Savaşı gerekse Kurtuluş Savaşı ve bunun gibi çeşitli nedenlerle ülkeyi terk etmişlerdir. Örneğin Osmanlı parlamentosu 1. Dünya Savaşı'na katılmalarının daha ilk günlerinden itibaren Doğu Anadolu'daki Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaparak Osmanlı ordusunu arkadan vurması nedeniyle 1915 yılında bir yasa çıkararak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hatta Adana yöresindeki bütün Ermenilerin daha güneydeki Osmanlı topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye, Ürdün'e sürülmesine karar vermiştir. Ve on binlerce Ermeni Anadolu'dan zorla sürgün edilmiştir. Gene anımsanacağı gibi Batı Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kesin yenilgiye uğraması üzerine Ege yöresindeki binlerce Rum da bu orduyla birlikte Yunanistan'a göçmek zorunda kalmıştır. Anadolu'nun diğer yörelerindeki Rumlar da mübadele anlaşmasıyla 1924 yılında Yunanistan'da Batı Trakya dışında yaşayan Türklerle değiş tokuş edilmişlerdir. Yani gerçekten de 1915 yılından 1924 yılına kadar binlerce Rum ve Ermeni aile çeşitli nedenlerle topraklarını terk ederek Anadolu'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla 1927 yılında sürülüp ekilmemiş olan ülkedeki tarım alanının neredeyse 6'da 5'i oranındaki bu topraklar belki de tamamen Rum ve Ermeni çiftlikleridir. Demek bu Rum ve Ermeni çiftliklerini o yıllarda isteyenin istediği gibi yağmalayabilmesi yüzünden toprak reformu konusu ta 1934'e kadar Cumhuriyet hükümetlerinin gündemine bile girmemiştir kesinlikle. İlk olarak 1934 yılında ağaların yağmaladığı hazine topraklarının saptanması ve topraksız köylüye dağıtılması düşüncesiyle tapusuz toprakları devlete mal eden bir yasa tasarısı hazırlanmış ama yasalaştırılamamıştır. 1936 yılında meclisi açış konuşmasında da Atatürk, her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması vehameal lazımdır. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın yüksek himmetlerinden beklerim demiştir. 1937 yılı açış konuşmasında da memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır diyerek konuya bir kez daha değinmiştir. Başbakan İsmet İnönü de gene aynı günlerde mecliste yaptığı bir konuşmada yurdumuzda topraksız çiftçinin sayısı her tasavvurun üstündedir. En ziyade toprağa taksim edilmiş yerlerimizde bile köylünün yarısına yakın bir miktarı topraksızdır. Başkalarına ait topraklar üstünde çok fena şartlar içinde ve çok verimsiz olarak çalışmak mecburiyetindedir. Hiçbir surette köylüyü lelebet topraksız kalmaya mahkum eden dar bir çerçeve içinde bırakmaya razı olamayız diyerek toprak reformunun mutlaka yapılması gerektiğini belirtmiş, hatta daha sonraki bir konuşmasında da batakçı toprak ağasının kökünü kazıyacağım demiştir. Ne var ki kısa bir süre sonra İnönü başbakanlıktan alınmış, yerine Celal Bayar atanmıştır. Fakat Celal Bayar da 1937 yılında başbakan olur olmaz topraksız çiftçi bırakmamak prensibi parti programımızın 34. maddesine dayanır. Her Türk çiftçi ailesinin çalışarak geçinebileceği bir toprağa malik olmasını vatan için sağlam bir temel ve imar esası saymaktayız demiş ve toprak reformunu hükümet programına almıştır. CHP Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da toprak reformunun yapılmasını zorlaştıran 1924 Anayasası'ndaki bazı maddelerin değiştirilmesi konusundaki çalışmalarla ilgili olarak gene aynı yıl yaptığı bir konuşmada 18 milyon Türk'ün 15 milyonu çiftçidir. Bu 15 milyonun birçoğu kendi toprağında çalışmaz. Onu ötekinin berikinin toprağında çalışmaktan kurtarmalı, kendisini kendi topraklarına hakim kılmalıyız diyerek toprak reformunu savunmuştur. Görüldüğü gibi toprak reformu konusu Cumhuriyet'in ilanından ancak 14-15 yıl sonra tartışma gündemine girebilmiştir. Ve ilginçtir, bütün yöneticiler konuşmalarında toprak reformunun bir an önce yapılması gerektiğini ısrarla belirttikleri halde konu ta 1945 yılına kadar meclise de götürülmemiştir. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun Ünönü'nün buyruğu üzerine hazırlattığı Köylüye Topraklandırma Yasası diye bilinen tasarı 1945 yılında gündeme alınınca da mecliste sözcüğün tam anlamıyla bir kıyamet kopmuş ve bütün toprak ağları ayaklanmıştır. Ve doğal olarak da tasarı kuşa döndürülerek yasalaştırılmış, kimseye toprak filan dağıtılmamıştır. Fakat burada asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta ise gene bu kişilerin söz konusu konuşmalarında Anadolu'nun kırsal kesiminde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunun topraksız olduğu gerçeğini bildiklerini belirtmeleridir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, CHP'nin halkçılık anlayışını açıklayan bir konuşmasında bu insanların yalnız topraksızlığını belirtmekle de kalmamış, onların tamamının çiftçi değil, bazılarının da göçebe olduğunu vurgulayarak milletimizin ekseriyeti kazimesi, büyük çoğunluğu çiftçi ve çobandır demiştir. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'daki insanların en az %80'inin kırsal kesimde yaşadığı ve gene en az %80'inin topraksız olduğu hiç kuşku yok ki kurucularca da bilinmektedir. Ancak ilginçtir, gene bu kurucuların en azından 1940'lara kadar üstelik kendilerinin sık sık toprak reformundan söz etmiş olmalarına karşın bu topraksız insanlardan gelen yoğun bir toprak talebiyle karşılaştıklarını söyleyebilmek de olanaksızdır galiba. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi gene kendilerinin 1927 yılında yaptırdıkları bir araştırmaya göre zaten ülkedeki ekilebilir toprakların 6'da 5'i boştur, sahipsizdir. Büyük çoğunluğu işgalci düşman kuvvetleriyle birlikte ülkeyi terk edip kaçmış Rumlarla Ermenilere ait bu toprakları isteyen istediği gibi sürebileceği için Gerçekten de böyle bir taleple karşılaşmamış olsalar gerektir. Ama ne var ki kırsal kesimdeki Rum ve Ermeni toprakları, tarıma elverişli milyonlarca dönümlük bu topraklar, ilginçtir, üzerinde yaşayan topraksız insanların değil de sırtını partiye dayamış kentlerdeki veya kasabalardaki toprak ağalarının mülkiyetine geçmiştir. 10-15 yıl gibi oldukça kısa bir sürede, her ne hikmetse. Görüldüğü gibi Cumhuriyet döneminde de bu insanların üzerinde yaşadıkları toprakları mülkiyet hakkına sahip olarak köylüleşmelerine yardımcı olmak yerine tam karşıtı belirli bir azınlığın Ermenilerden ve Rumlardan kalma toprakları yağmalamalarına olanak verilerek sanki Anadolu'da da 20. yüzyılda modern bir feodalitenin oluşmasına çalışılmıştır. Zorla bir toprak ağası sınıfı yaratılmıştır. Bu nedenle atalarımızın Cumhuriyet döneminde köylüleştirilmemiş olduklarını sağlamak yerine bir anlamda köleleştirildiklerini söylemek bile sanki daha gerçekçi bir yaklaşımdır bizce. Çünkü Doğan Avcıoğlu'nun da belirttiği gibi artık beyler ve ağalar köylüyü tam bir çember içine almışlardır. Köylü yalnız ekonomik bakımdan değil bütün yaşantısında denetim altında tutulmaktadır. Köylerde kahve yoktur, yalnız ağanın odası vardır. Köylü burada toplanmaktadır. Öyle ki bu modern feodal düzenin sorunsuz bir biçimde yürümesi için unutulmuş göçebe aşiret ilişkileri ve töreleri bile yeniden canlandırılmıştır sanki. Örneğin büyük ağalar şehirlerde bu aşiret adlarına oteller yaptırmışlardır. Köylü şehre inince bu otellerde kalmak zorundadır. Malını aşiretin şehirdeki dükkanına satacak, borç para ve mal ihtiyacını oradan karşılayacaktır. Şehirde avukat, parti başkanı ve milletvekili, bey, ağa ve şeyh ailelerinden kişilerdir. Kredi ve tohumluk dağıtımı onların kontrolü altındadır. Bunlar devlet memurları ve köylü arasında bir demir perde kurmuşlardır. Mahalli küçük memurlar genellikle onların adamıdır. Yüksek memurlar da onların politik baskısı altındadırlar. Türkiye'nin avukatlar ve doktorlar dönemi. Kuşkusuz 1858 arazi kanununun yürürlüğe girmesinden sonra da bir takım beyler paşalar aşarını öşürünü topladıkları veya sahipsiz toprakların tapularını mutlaka üzerlerine çıkarttırmışlardır buyruklarındaki memurlara. Örneğin dönemin valisi bir paşanın yönetimindeki tapu memuruna buyurarak şimalen Cebeli Toros, cenuben Akdeniz, garben Tarsus çayı, şarken Ceyhan nehri diye bütün Çukurova'nın tapusunu üzerine çıkarttığı hala söylenebilmektedir Adana'da. Ancak bu örnekler toprak ağalığının ilk kez Cumhuriyet döneminde CHP tek parti iktidarı tarafından oluşturulduğu ve kurumlaştırıldığı doğrultusundaki görüşümüzü ne nitel ne de nicel açıdan çürütebilecek boyutlardadır kesinlikle gördüğümüz kadarıyla. Çünkü bilindiği gibi Osmanlıların özel toprak mülkiyeti hakkını tanıyan bir yasa çıkarması ilk kez Viyana Kongresi'nde batılılarca kararlaştırılmış ve bu karar 1856'da okunan Hattı Humayun fermanı ile bütün dünyaya duyurulmuştur. Ne var ki Osmanlı ülkesinde yabancılara da özel toprak mülkiyeti hakkının tanınacağı bu fermanla bütün dünyaya duyurulduğu halde 2 yıl sonra çıkarılan yasada tam karşıtı hükümlere yer verilmiştir. Örneğin 1858 Arazi Kanunu'nun 110 maddesinde bir yabancının özel toprak mülkiyeti hakkına sahip olması şöyle dursun, bir Osmanlı vatandaşının topraklarının ölümünden sonra da bir başka devletin uyruğu olan çocuklarına ve anasına, babasına geçemeyeceği açık açık belirtilmiştir. Bu duruma ise neredeyse bütün Avrupa çok şiddetli bir tepki göstermiştir. Dolayısıyla Osmanlıların bu tepkilerle uğraşmak yüzünden bu yasayı nasıl uygulayacaklarını düşünecek zamanları bile bulunmasa gerektir doğrusu ilk yıllarda. Çünkü bu tepkilerin ardından İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya bu kez de 1862 yılında ortak bir nota vererek bu konuyu görüşmek üzere Osmanlıları yeniden toplantıya çağırmışlardır. Nitekim yıllar süren bu görüşmelerden sonra da Osmanlı İmparatorluğu 1867 yılında yabancılara da toprak sahibi olma hakkını tanıyan yeni bir yasa çıkartmıştır. Ancak bu yeni yasaya göre uyruğunun Osmanlı ülkesinde toprak sahibi olmasını isteyen yabancı devletlerin Osmanlılarla bir de protokol imzalaması gerekmektedir. gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildir. Bu yasanın yayınlanmasının hemen ardından sanki kuyruğa girmişlerdir Avrupalı devletler bu protokolü bir an önce imzalamak için. 9 Haziran 1868'de ilk olarak Fransa imzalamıştır. Sonra da 13 Haziran 1868'de İsveç ve Norveç, 28 Temmuz 1868'de İngiltere, 5 Kasım 1868'de Avusturya-Macaristan, 7 Haziran 1869'da Prusya ve Kuzey Alman Federasyonu, 24 Şubat 1873'te Yunanistan, 23 Mart 1873'te Rusya ve İtalya bu protokolü imzalamıştır. Bu yağmayı Amerika'da kaçırmamıştır. 11 Ağustos 1874'te de onlar bir protokol imzalamışlardır Osmanlılarla. Kuşkusuz bu protokollerde imzalanırken kamuoyuna karşı yabancıların gelmesiyle ulusal gelirin artacağı, kalkınmanın hızlanacağı, yabancıların yurt dışına çıkaracakları altınların toprak bedeli olarak içeride kalacağı, yurttaki yabancı sayısının çoğalmasının Batı ile olan ilişkilerimizi kuvvetlendireceği ve bunun gibi şeklindeki gerekçelerle savunulmuştur işbirlikçi Osmanlı yöneticilerince, tıpkı bugünkü gibi. Ayrıca 1867 tarihli yeni toprak yasasının gerekçesinde de hemen hemen aynı şeyler yazılıdır zaten. Görüldüğü gibi 1858 arazi kanunu da kesinlikle kendi istencimizle değil yabancıların zorlamasıyla çıkarılmıştır. Yani bu yasanın asıl amacı hiç kuşku yok ki artık Türklerin de özel toprak mülkiyeti hakkına kavuşmalarını sağlamaktan çok tıpkı Tanzimat'tan sonra çıkarılmış öteki yasalar gibi hızla gelişen Avrupa sanayine Osmanlı pazarını bir an önce açmak olsa gerektir. Çünkü bu malların ithal edilerek Anadolu'da da satılabilmesi için bir takım güvencelere, öncelikle de hem işbirlikçileri Osmanlı uyruğu azınlıkların hem de kendilerinin taşınmaz mülkiyet hakkına mutlaka kavuşmaları zorunludur. Nitekim 1868'den sonra imparatorluğun özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük liman kentleri, sözcüğün tam anlamıyla yabancıların ve onların temsilcisi azınlıkların yağmasına uğramıştır. Örneğin Ziya Paşa 16 Kasım 1868 tarihli Hürriyet gazetesinde bu tabirin Türkçesi biz idareyi hazıra, şimdiki yönetim sayesinde ticaretimizi, sınatımızı ecnebilere verip birer çürük ahşap kulübeye başımızı sokmuş seyirci gibi kalmış idik. Şimdi bu kulübelerimizi dahi onlara verip hane berduş, yersiz yurtsuz olarak Aradolu'ya hicret edeceğiz demektir. Babali ecnebiler için hukuku istimlaki ilan edince zımnen dolayısıyla İstanbul ahalisine külsü rihlet, göç davulları çaldı diye yazmakta ve yabancıların Galata ile Beyoğlu'ndaki birçok Müslüman mahallesini kısa süre içinde nasıl mülkiyetlerine geçirdiklerini ayrıntılarıyla uzun uzun anlatmaktadır. Ordinaris Profesör Enver Ziya Karal da Avrupalıların bir yandan bu toprak yasalarını çıkarttırırlarken bir yandan da gene tıpkı bugünkü gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ziraat memleketi olmasını önerdiklerini yazmaktadır. Örneğin Amerika İç Savaşı yüzünden Avrupa dokuma endüstrisinin gereksindiği pamuk gelmeyince söz konusu yıllarda pamuk tarımı yapılması için de baskı yapılmıştır Osmanlı İmparatorluğu'na. Osmanlı hükümeti de yabancıların teşvik ve telkiniyle 1862 yılında boz ve kıraç yerleri açıp tarla yaparak pamuk ekeceklere bu toprakları bedava vereceğini, 5 yıl boyunca da pamuktan aşar almayacağını, pamuk ekilen bölgelere yol yapacağını, 1863 yılında da ithal edilecek pamuk makinelerinden gümrük alınmayacağını ilan etmiştir. Gerçekten de Aydın Ovası'ndan İzmir'e, Çukurova'dan Mersin Limanı'na demiryolu döşenmiştir. Aydın-İzmir Demiryolu 1871'de, Adana-Mersin Demiryolu da 1886'da işletmeye açılmıştır. Ne var ki bütün bunlara karşın gene de yabancıların toprak yağması büyük liman kentleriyle sınırlı kalmıştır gördüğümüz kadarıyla. Tarım topraklarında kesinlikle büyük bir yağmalama olayı yaşanmamıştır. Rum ve Ermeni reaya timar sistemine göre zaten nicedir ekip biçtiği toprağın tapusunu gerekli başvuruları yapıp rüşveti vererek üzerine çıkarttırmıştır. Galiba hepsi o kadar. Çünkü Anadolu'nun o günlerdeki ulaşım ve iletişim olanakları ile Müslüman reaya arasındaki okur yazar oranı düşünülürse Kürtlerin de ekip biçtikleri toprakların tapularını çıkartmaları filan şöyle dursun, tapu kavramından haberlerinin bulunduğunu söyleyebilmek dahi olanaksız olsa gerektir doğrusu. Böyle bir yasa çıkarıldığını işitmiş olmaları bile kuşkuludur bizce. Yani üzülerek belirtelim ki toprak ağalığının Osmanlı döneminden kalma bir kurum olduğunu tanıtlayıcı hiçbir kanıt yoktur bugün elimizde. Oysa bu toprak ağalığının Cumhuriyet'in kurucularınca bir anlamda da sanki bir modern feodalite oluşturmak amacıyla CHP tek parti iktidarı döneminde özellikle yaratıldığını 1940'lardan sonra yaşanan kimi olaylar da tanıtlamaktadır bizce. Örneğin özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun bir biçimde yaşadığımız kanlı toprak kavgaları. Kanlı toprak kavgalarının başlamasından kısa bir süre sonra o güne dek büyük kentlere yığılmış avukat ve doktorlarımızın birden bu kanlı kavgaların yaşandığı bölgelerdeki kent ve kasabalara hücum etmeleri. Sonra da toprak reformunu CHP çatısı altında kuşa döndüren toprak ağalarının çaresiz acele örgütlenerek siyasal iktidarı ele geçirmeleri vesaire vesaire. Ama ne üniversitelerimiz, ne araştırma kurumlarımız, ne de ilgili resmi kuruluşlar şöyle dişe dokunur ciddi bir bilimsel araştırma, inceleme filan yaptırmışlardır bu konularda gördüğümüz kadarıyla. Öyle ki diyelim bu kanlı toprak kavgaları konusunda derli toplu bir sayımsal bilgi bulmak bile olanaksızdır. Fakat ilginçtir, bilim adamlarımızın, politikacılarımızın, yöneticilerimizin sanki farkında bile olmadıkları bu toplumsal olguyu edebiyatçılarımız daha olayların yaşandığı günlerde neredeyse yaratıcı sezgileriyle kavrayıp romanlarını bile yazmışlardır ama. Örneğin Reşat Enis, Toprak Kokusu adlı romanında Çukurova'daki bu kanlı toprak kavgalarını konu edinmektedir. Gene Orhan Kemal'in ünlü üçlüsü Vukuat var, Hanımın Çiftliği ve Kanlı Topraklar adlı romanlarında bu konu işlenmektedir. Kanlı toprakların baş kişisi Topan Nuri, çeşitli dalaverelerle Çukurova'nın bereketli topraklarının bir kısmını kaynatasının adına tapulattırmıştır. Artık onlar da Çukurova'nın öteki ünlü ağaları gibi anlı şanlı bir toprak ağası ailesi olacaklardır. Ancak tapusunu çıkarttıkları bu toprakların üzerinde yaşayan insanlar vardır ve yüzlerce yıldan beri bu toprakları ekip biçmektedirler. Yani tarlaların tapu kayıtları köylülerin üzerinde değildir ama onlar buna hiç aldırış etmeden sürüp ekmekte, geçinip gitmektedirler. İşte bu insanların yüzlerce yıldır üzerinde yaşadıkları bu topraklardan sökülüp atılmaları sırasında kanlı toprak kavgaları yaşanmaktadır ve roman bu kavgaları anlatmaktadır. CHP tek parti iktidarı döneminde devlet gücüyle zorla yaratılan bu yeni toprak ağaları bilindiği gibi 1950'den sonra kurdukları Demokrat Parti ile siyasal iktidarı da bütünüyle ele geçirince gene devlet gücüyle hızla makineleşerek kapitalist tarıma sıçramışlardır. Mübeccel Kıray da Çukurova ile ilgili bir araştırmasında bu gerçeklere değinmekte ve Kurtuluş Savaşı bittiğinde sahibi kaçmış, sürülmüş, ölmüş olan toprak vardır. Toprak boldur ve tapusuz oluşu o tarihlerde önemli değildir. Köylüler hükümet ya da başkaları tarafından rahatsız edilmeksizin mülkiyeti kendilerine aitmiş gibi toprakları işlemektedir. Bununla birlikte bölgenin nüfuzlu kişilerinin toprak mücadelesi çok geçmeden başlamıştır. CHP'ye mensup bulunan ve kudretini partiden alan yeni bir toprak ağası sınıfı doğmuş ve sahipsiz toprakların tapusunu elde ederek arazilerini genişletmiştir. Yeni toprak ağaları yetiştirdikleri ürünün yarısını vermek şartıyla köylülerin ortakçı olarak işledikleri arazide kalmalarına müsaade etmişlerdir. Böylece mülk sahipleri değişmiş fakat eski sistem yaşamıştır. Ama 1950'den sonra bol kredi, ucuz traktör, makine ve gübrenin girmesiyle değişiklikler hızlanmıştır. Kara sapan ve öküz gitmiş, makineli tarım başlamıştır diye yazmaktadır. 1950'lerden sonra başlayan tarımdaki bu kapitalistleşme ise CHP tek parti iktidarının reayalıktan yeni düzenin yarıcıları, ortakçıları haline döndürdüğü bu insanları bir anda işsiz bırakmıştır. Artık bu insanlar için yüzyıllardır sürdükleri bu topraklarda şayet ağa lütfedip yanına alırsa düşük bir ücretle toprak işçisi olarak çalışmaktan başka çare kalmamıştır.